Amacım bu hafta Kolosseler mektubunu bitirmekti. Ancak 4. bölüm 1. ayete kadar geldiğimde çok fazla yazmış olduğumu fark ettim. O yüzden sizleri burada bir saat tutmamak adına bir hafta daha Kolosseler mektubuna bakacağız. O yüzden bugünkü pasajımız yalnızca 4. bölüm 1. ayete kadar ki pasaj olacak. Daha sonra Rab dilerse Noel'den sonra Kolosseler mektubumuzu bitirmiş olacağız. Evet, o yüzden lütfen şimdi Kolosseliler 3. bölüm 18. ayeti açınız. 4. bölüm 1. ayete kadar okuyacağız. Kolosseliler 3, 18, 4, 1. Sevgili kardeşler, her zaman olduğu gibi bu bizim Rabbimizin, yaşayan Tanrımızın sözleridir. Lütfen bu şekilde kulak veriniz. Kolosseliler 3. bölüm 18. ayet. Ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ey kocalar, karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın. Ey çocuklar, her konuda anne ve babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Ey babalar, çocuklarınızı incitmeyin, yoksa cesaretleri kırılır. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetle değil, saf yürekle, Rab korkusuyla yapın. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek her ne yaparsanız insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Ey efendiler! Gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek kölelerinize adalet ve eşitlikle davranın. Amin. Tanrı'nın sevgili halkı, geçen hafta vaazımıza etik ya da ahlak deyince aklımıza ne geliyor sorusuyla başlamıştık. Ve hemen ardından ahlakımızın yazarının Tanrı'nın kendisi olduğunu söylemiştik. Yani ahlaki standartlarımız Tanrı'nın isteğinde temellenmiştir. Tanrı'nın isteği de kendisine ayırmış olduklarının her gün biricik oğlu Mesih'in benzerliğine daha çok dönüşmesidir. Leviler kitabında ne söylemiştik? Tanrı'nın etik ve ahlak kelimesine cevap olarak verdiği cevabın ne olduğunu öğrenmiştik geçen hafta. Kutsal olun çünkü ben kutsalım diyor Tanrı. Yani Tanrı'nın kimliği ve bizler için olan isteği ahlakı olarak hem davranışlarımızı düzenler hem de bizlere gözle görülebilir ve elle tutulabilir bir hedef sunar. Sevgili kardeşler, şunu aklımızdan kesinlikle ama kesinlikle çıkarmamamız gerekiyor. Bizler kurtulduğumuz için Rab tarafından yüreklerimiz, düşüncelerimiz değiştirildiği için ve içimizde kutsal ruh yaşadığı için iyi işler yapabileceğimize inanıyoruz. Rab İsa bizlerin asılması gereken çarmıhta asıldı. Bizlerin girmesi gereken mezara girdi. Ve bizlerin yaşaması gereken ölümü yaşadı ve günahın lanetini omuzlarında taşıdı. Bizler bu sayede kurtulduk. Çünkü Rab kendisine iman edenlere aynı zaferi vaat etti. Yani Tanrı bizleri kurtardıktan sonra iyi işler yapmamızı istiyor kardeşler. Eğer bu gerçeği unutursak hayatımızda bir dönemde kendimizi Rabbin karşılıksız olarak verdiği bu kurtuluş armağanını kazanmaya gayret ediyorken, çabalarken bulabiliriz. O yüzden bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Geçen haftaki vaazımızın adına Hristiyan Yaşam Rehberi 1. kısım demiştik ve bu hafta 2. kısma bakacağız. Paulus hem Kolose Kilisesi'nin etrafındaki sapkın öğretişlere nasıl cevap verilmesi gerektiğini hem de Kolose'de yaşayan imanlılar, imanlı olmayanlara karşı nasıl yaşanması gerektiğini Kolose Kilisesi'ne anlatmaya devam ediyor. Ve biz de bugünkü pasajımız 3.18.4.1'e şu 3 noktayla bakacağız ki zaten bu noktalar pasajın içinde oldukça belirgin. Karı ve koca ilişkisi, çocuk ve ebeveyn ilişkisi, efendi ve köle ilişkisi. Her zaman olduğu gibi bu pasajdaki gramere de dikkat etmemiz gerekiyor kullanılan dile. Paulus bu pasaj boyunca emir gibi kullanıyor. Yani kardeşler, Paulus aracılığıyla bizlere konuşan kutsal ruh bizlerin nasıl yaşamamız gerektiği konusunda faydalı nasihatler ya da tavsiyeler vermiyor. Tanrı kısaca bizlere Hristiyan olarak nasıl yaşamamız gerektiğini buyuruyor. Rabbin bedeninin ve sürüsünün bir parçası olarak bir arada yaşamaya çağrıldık. Ve Tanrı tüm yaratılışı bir düzen içinde yarattı. Bakın 1. Korintliler 14:40'ta bunu net bir şekilde görüyoruz. Tanrı'nın her şey tapınmada bile bir düzen istediğini görüyoruz. Ve bu düzende Tanrı'nın koyduğu kurallara göre yaşamamız gerekiyor. Nasıl siz kendiniz bile kendi evinizde, kendi ailenizde misafirler geldiği zaman kendi kurallarınıza göre yaşanması ya da çocuklarınızı kendi kurallarınıza göre büyütmeyi arzuluyorsunuz. İşte Rabbin bedeni olan bu toplulukta da bizlerin Rabbin isteğine göre yaşaması gerekiyor. Rab bizden bunu bekliyor. Bu bir zorunluluktan ziyade aynı zamanda bizler için iyidir. Tanrı'nın isteği bizler için iyidir. Sadece bir zorunluluk olarak bunu görmeyin. Tanrı bizler için iyi olanı ve bize iyi olacak şeyleri istemektedir kardeşler. Ve detaylara girmeden önce yine her zamanki bir Kolose'deki çok önemli bir gerçeği hatırlayalım. Kilisede tüm herkes eşittir. Kadın ve erkek, yabancı ya da yerli, çocuk ya da büyük ayrımı yoktur. Bizler hepimiz eşitiz. Bugün bakacağımız pasajda kimden üstün olduğuna bakmayacağız kardeşler. Bugün bakacağımız pasajda Tanrı'nın kilisesi için ve aile kurumu için belirlediği rollere bakacağız. Kimin kimden üstün olduğuna değil, rollere. O yüzden her ne role sahip olursak olalım, Tanrı'nın önünde ve Mesih'in bedeninde eşit olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Geçen hafta imanlıların eski yaratılışlarını çıkartıp Mesih'te yeni bir yaşam giyindiklerini okumuştuk. Dolayısıyla bu yeni yaşam hayatlarının her alanına nüfus etmekteydi, öyle değil mi? Ancak Koleseler giyindikleri bu yeni yaşamda bir sürü soru işaretleriyle karşılaşmışlardı hayatlarında. Nasıl biz de, aslında buradaki birçok insan da bu süreçten geçti. Yıllarca farklı bir inanca ait olduktan sonra Hristiyan olunca hayatlarımızı nasıl Tanrı'nın isteğine göre uyduracağımızı, yönlendireceğimizi bilmiyoruz. Bir sürü soru oluyor bu konuda, zorlanıyoruz. O yüzden işte Paulus Kolose'de iman etmiş olan özellikle Greklere bu konuda yardımcı olmaya devam ediyor. Geçen hafta baktığımız birinci kısımdı, bu hafta ikinci kısım. Paulus hala Kolose'deki yeni imanlılara bir Hristiyan olarak nasıl yaşamaları gerektiğini anlatmaya devam ediyor. Çünkü müjde ilk kez pagan Roma topraklarındaki Greklere açıklanmaya başlamıştı. İşte bu pasajın tüm ana fikri şu kardeşler. Rabbin gözünde doğru olanı yapın. Evet, bazımızın ilk noktası karı ve koca ilişkisine bakalım. Grekçesinde bağımlı oğlundan ziyade aslında şöyle çevirirsek Grekçesine daha yakın bir çevre elde etmiş oluruz. Ey kadınlar, Rabbe ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza itaat edin. Tanrı'nın kendisinin yoktan yarattığı bu düzende bir hiyerarşik bir yapı yaratmıştır kardeşler. Nasıl kral bir toplumun lideri ise, nasıl başkâhin kilise görevlilerin lideri ise, Tanrı da aile düzeninde böyle bir hiyerarşik düzen yaratmıştır. Aile düzeninde erkek kadının başıdır ve Mesih her ikisinin başıdır. Bakın Efesler 5:22-23'te bugün okuduğumuz üzere tekrar sizlere hatırlatıyorum. Kutsal kitap ne söylüyor? Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Yani yeni anlaşmada Tanrı'nın isteğinin defalarca kez aynı şekilde bize iletildiğini görürüz. Tanrı'nın isteği kadınların kocalarına itaat etmesi, bağımlı olmasıdır. Çünkü Tanrı'nın yarattığı ve iyi dediği aile düzeni budur. Tanrı bu düzeni yarattığında iyi dedi. Çok iyi dedi 6. günde ve Tanrı böyle bir düzen yarattı. Kadın erkeğe egemen olmaya çalışmamalıdır. Ailenin liderlik rolü erkeğe aittir. Ve aynı zamanda erkek kendisinin yerine getirmesi gereken rolü kadına bırakmamalıdır. Bir koca nasıl olsa karım bana saygı göstermek zorunda deyip üzerine düşeni yapmazsa hem karısının hem çocukların saygısını zaten yitirecektir. Kilisenin başı olan Mesih nasıl hala kilisesini seviyorsa, önemsiyorsa ve ona ilgi gösteriyorsa, erkek de başı olduğu kadını aynı şekilde sevmeli ve onunla ilgilenmelidir. Ancak kadının rolü erkeğe itaat etmek ve erkeğin liderliğini kabul etmektir. Kadın itaat ediyor diye kadın daha düşük statülü bir birey haline gelmez sevgili kardeşler. Bakın 1. Korintiler 7'de ne okuyoruz? Kadının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir. Her iki beden de birbirine aittir. Bir eşitlik söz konusu bir iki birey arasında. Ve Koloselilerde zaten bunun sürekli vurgulandığını görüyoruz. Herkesin Tanrı önünde eşit ve bedende eşit olduğu. Ve aile içinde yapmaları gereken şeyleri yaparken hem Tanrı'nın hem de insanların gözünde doğru olanı kaygısı güderek kadınların erkeklerin liderliğini kabul etmesi gerekmektedir. Peki 19. ayete bakalım. Bu ayeti okuduğumuzda ilk izlenim, en azından benim edindiğim izlenim, Paulus'un erkeklerin kadınlara karşı şiddet uygulamaması yönünde bir buyruk verdiğiydi. Ama daha sonra Grekçesine baktığımızda aslında şöyle çevirince daha en azından ilk anlama daha yakın bir çeviri elde etmiş oluyoruz. Ey kocalar, karılarınızı sevin, onların yüreğini acılaştırmayın. Sevmek aslında Paulus burada anlam olarak iki zıt şey kullanıyor. Sevmek ve yüreğin acılaştırması. Bunlar birbirine tamamen zıt iki kavram. Paulus peki niçin bunu kocalara söylüyor? Kocalar bu durumda ne yapmalıdır? İşte 20. ayette bunun cevabını veriyor kutsal kitap bize. Karılarınızı sevin. Bakın Efesler yine 5'te bunu çok daha geniş bir şekilde açıklıyor Paulus. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kilise üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendini sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendisini sever. Sevgili kardeşler, sizin payınız da Rab İsa'nın kilisesini sevdiği gibi karılarınızı sevmenizdir. Tanrı benzeyişinde yaratılmış, sizin gibi tüm ailesini bırakıp sizinle tek beden olmuş bu insanı gerektiğinde gözünüzü kırpmadan canınızı verecek kadar sevmelisiniz. Ve çoğu pazar size hatırlattığımız gibi sevgi bir eylemdir. Sevgi bir söz değildir. Eğer karınızın yüklerini paylaşmıyorsanız, karınızla zaman geçirmiyorsanız, onunla birlikte oturup dua etmiyorsanız, onunla kutsal kitap okumuyorsanız, onu teşvik etmiyorsanız, karınızı nasıl seviyorum diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar herkese söyleyin karınızı sevdiğini. İstiyorsanız sosyal medyada her gün bir paylaşım yapın. Karımı seviyorum diye. Ama bunu eylemlerinizle göstermedikçe bu sevginin hiçbir anlamı olmaz. Eğer karılarınızı sevmezseniz ailenizi birçok tehlikeye karşı açık hale getirmiş olursunuz. Hem karılarınızı, hem çocuklarınızı, hem de kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak birçok tehlikeli duruma karşı açık ve müsait duruma getirmiş olursunuz. Ama aynı biçimde eğer kadınlar kocalarına saygı göstermez ve onlara itaat etmezlerse, ailenin başı olarak kocalarını kabul etmezlerse, bu da aynı zamanda bu aileyi birçok yıkıma ve birçok şeye karşı müsait, açık hale getirmiş olacaklardır. Ve bu durumda sizin ilişkiniz yavaş yavaş çöküme doğru gidecektir. Yavaş yavaş adeta içeriden yiyen bir kurt gibi gittikçe ilişkiniz ölecektir. Ve bir bakmışsınız artık geri dönülmez bir noktaya varmışsınız. Kardeşler, ayık ve uyanık olun. Unutmayın ki Koloselilerde okuduğumuz bu pasaj kilise etrafındaki sapkın öğretişlere karşı bir savunma teksti pasajıdır aynı zamanda. Yani Paulus şunu söylüyor. Etrafınız bu kadar fazla sapkın öğretişlerle, bu kadar fazla yanlış şeylerle doluyken ailenizi koruyun. İşte sizin dünyaya karşı, etrafınızdaki sapkın öğretişlere karşı ailenizi korumanın yöntemi budur. Eğer üzerinize düşen bu rolleri yerine getirmezseniz birçok tehlikeye karşı açık ve birçok sapkın öğretiş tarafından etkilenebilir hale gelirsiniz. Bu yüzden Rabbin istediğinin ne olduğunu anlayıp onun gözünde doğru olanı yapın. Sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. 20. ayet size konuşuyor öyle değil mi? 20. ayete baktığınızda neden anneniz ve babanızın sözünü dinlemeniz gerektiğini anlıyor musunuz? Neden sizce anneniz ve babanızın sözünü dinlemelisiniz? Anneniz babanız çok akıllı diye mi? Ya da anneniz çok güzel, babanız çok yakışıklı diye mi annenizin babanızın sözünü dinlemeniz gerekiyor? Öyle değil, değil mi? Hayır. Aferin size. Kutsal kitaba göre anne ve babanızın sözünü dinlemenizin tek sebebi çünkü Rab sizden bunu istiyor. Aynen 18. ve 19. ayetlerde kadından ve erkekten de istemesinin temeli olarak Rab sizden bunu istiyor sevgili çocuklar. Davranışınızın temelinde karşıdakinin ne yaptığından ziyade Rabbin sizlerden ne istediği var. Bu yüzden sevgili çocuklar annenizin ve babanızın sözünü dinleyin. Bazen anne ve babanızın sözünü dinlemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bazen anne ve babanızın sizi anlamadığını düşünebilirsiniz ya da isteklerini önemsemediğinizi düşünebilirsiniz. Hatta bazen anne ve babanız hata yapıyor olabilir. Ama Rabbin isteği sizin için anne ve babanızı dinlemenizdir. Nasıl anne ve babanız sizi defalarca kez affedip tekrar bağışladıysa, siz de annenizi ve babanızı affedip bağışlayın hata yaptıklarında. Unutmayın ki sizi çok sevmiş ve sizin için canını veren Rab İsa Mesih sizden anne ve babanıza itaat etmenizi istiyor. Ve sevgili ebeveynler, özellikle de babalar, 21. ayete baktığımızda Grekçe metinde çevirirsek aslında 21. ayette aynı Efesler 6:4'teki anlam ortaya çıkıyor. Yani şöyle, ey babalar siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Öfkesini uyandırmayın diyor kutsal kitap. Ve 6:4'ün devamında onları Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün. Onların teşviklerini kırmayın. Hayatı keşfetme ve tanıma aşamasında olan bu çocukları cesaretlendirin. Ebeveynler olarak unutmayın ki çocuklarınız sözlerinizden çok eylemlerinizi taklit edeceklerdir. Tabiri caizse sizin sözlerinizden daha çok eylemleriniz konuşmaktadır. Daha yüksek sesle konuşmaktadır. O yüzden evinizde kutsal kitap okumuyorsanız, çocuklarınızla dua etmiyorsanız, Rabbin isteğinin ne olduğunu açıklamıyorsanız, daha sonra acaba çocuğum niye kiliseye gitmek istemiyor? Acaba çocuğum niye kutsal kitap okumuyor diye merak etmeyin. Çünkü sizin eylemleriniz her zaman daha yüksek sesle konuşmaktadır. Bu yüzden çocuklarınızda görmek istediğiniz gayreti önce kendi hayatlarınızda sizin göstermeniz gerekmektedir. Ve vaazımızın son noktası olan köle ve efendi ilişkilerine, yani pasajımızın son 6 ayetine bakalım. Roma İmparatorluğu döneminde kimi köleler ev halkıyla birlikte yaşamaktaydılar ve bazıları da tarlalarda ya da madenlerde çalışmaktaydılar, köle durumundaydılar. Bu yüzden Paulus toplumun en küçük ve en önemli yapı birimine değindikten sonra köle ve efendi ilişkisine geçmesi bizi şaşırtmamalı. Çünkü bazı köleler artık adeta evin bir parçasıydılar. Ev halkının bir parçası, ailenin bir parçası durumuna gelmişlerdi. Ve bu ayetlerde de diğer ayetlerde tekrarladığımız iki kutsal kitap gerçeğiyle önce yaklaşmamız gerekiyor. İlki artık Mesih'in kilisesinde ve Rabbin önünde imanda herkes eşittir. Köle ya da özgür ayrımı yoktur. Bakın Kolose mektubunu gönderirken Paulus aynı zamanda Filimon'a da bir mektup göndermektedir. Aynı anda gider bu mektuplar. Ve Filimon 16'da bakın Paulus ne söylüyor Filimon'a? Filimon'a Onisimos hakkında bir köle için yazıyor Paulus ve şöyle söylüyor. Artık köle değil, köleden üstün sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın diyor Filimon'a Onisimos. Yani artık herkes Mesih'te eşittir. İkincisi ise Paulus kölelere efendilerine itaat etmelerini insan korkusundan değil, Ama Rabbin isteğinin bu olmasından dolayı buyurur. Aynı aile içindeki ilişkilerde gördüğümüz gibi. Tabi o dönemde köleler daha çok savaş tutsaklarıydı kardeşler. Roma İmparatorluğu savaşlarında yakalanıyorlardı. Ve bu yüzyıllardır süre gelen bir gelenekti. Ancak müjde sırrı Greklere açıklandığında Yahudilerin hiçbir zaman uğraşmak zorunda olmadığı bir sorunla karşılaşıyor imanlılar. Yani Hristiyanlık köleliği getirmiyor ama müjde zaten köleliğin olduğu bir topluma gidiyor. Ve o yüzden artık Paulus bu sorunla cebelleşmesi ve Tanrı'nın bu sorunla ilgili halkına nasıl yaşaması gerektiğini söylemesi gerekiyor. Elbette ki kölelerin kilisenin bir parçası olması bizi şaşırtmamalı, öyle değil mi? Bakın Rabbin kendisine söylüyor. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Paulus'un köle olan imanları özetle anlatmak istediği şudur. Her durumda Rabbin gözünde doğru olanı yapın. Çünkü zaten Mesih İsa dünyada günahtan kaynaklanan adaletsizlikleri ve haksızlıkları kendi bedeninde ortadan kaldırmıştır. Ve kendisine iman edenlere artık Tanrı'nın çocukları olma fırsatı vermiştir. Bu yüzden köleler içinde bulundukları durumlarda bile Rabbi hoşnut etmeleri gerekmektedir. Rabbin buyruklarını dinlemeleri gerekmektedir. Ve bu sayede birçok kişi gerçekten Tanrı'nın kim olduğunu görebilirlerdi. Bakın Hristiyanların Rabbin gözünde doğru yaşama kaygılarından dolayı M.Ö. 2. yüzyılda bir mektup Hristiyanlar hakkında ne söylüyor? Bakın nasıl yaşamlarımızla Tanrı'yı yüceltebiliriz. Bakın bunu 2. yüzyılda yaşayan imanlılar nasıl başarmış? Çok kısa bir parçasını okuyacağım bu mektuptan. Kendilerine düşen topraklar sınırlarında hem barbar hem de Grek şehirlerinde yaşayarak ve bölge halkının giyim, yiyecek ve diğer kültürel konulardaki davranışlarını izleyerek bizlere harika ve aynı zamanda şaşırtıcı bir yaşam tarzı sergilemektedirler. Kendi ülkelerinde yalnızca konuklar olarak yaşarlar. Vatandaş olarak başkalarıyla her şeyi paylaşırlar ama yine de yabancılarmış gibi her şeye dayanırlar. Onlar için herhangi bir yabancı ülke kendi vatanları, kendi vatanları ise herhangi bir yabancı ülke gibidir. Diğerleri gibi evlenirler ve çocuk yaparlar ancak başkaları gibi çocuklarını ölüme terk etmezler. İşte Hristiyanların yaşamları M.Ö. 2. yüzyılda bile nasıl bakın Tanrı'nın isminin yüceltilmesine sebep oluyor. Sevgili kardeşler, elbette ki bizler artık Roma döneminde yaşamıyoruz. Ama köle ve efendi ilişkilerinden bu pasajdan çıkarmamız gereken ders o da bir Hristiyan olarak ne iş yapıyorsak yapalım Rabbin adını yüceltecek şekilde yapmamız lazım. Bakın bizler Hristiyan olarak İsa ismini kendi üzerimizde taşıyoruz. Hristiyan demek İsa'nın takipçisi demek. Bizler kendimize Hristiyan dediğimizde İsa'nın ismiyle kendimizi tanıtıyoruz. O yüzden onun adını yüceltecek yaşamlar yaşamamız gerekiyor. Bizler yaşamlarımızla ya İsa Mesih'in ismini onurlandırırız ya İsa Mesih'in adını lekeleriz. Bunun için ne işle meşgul olursak olalım Rabb'e hizmet eder gibi tam bir dürüstlükle ve işimizin hakkını tamamen vererek bunu yapmalıyız. Ve bunu Rab İsa Mesih için yapıyormuşçasına yapmalıyız kardeşler. Böylece hem Rabbin isteği yerine gelmiş olur hem de birçokları sizin yaşamlarınız aracılığıyla Tanrı'nın ismini yüceltir. Sevgili kardeşler, bugün baktığımız pasajda Rabbimiz Mesih İsa özetle şunları söylüyor. Kadınlar, yeryüzündeki değil ama gökteki değerleri düşünün. Kocalar, yeryüzündeki değil ama gökteki değerleri düşünün. Ve çocuklar, yeryüzündeki değil ama gökteki değerleri düşünün. 3-4'te okuduğumuz üzere, yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olacaksınız. Mesih yaşamınızdır. Mesih temelinizdir. Sizler bir bedel karşılığında Mesih tarafından satın alındınız. Bu yüzden bedenlerinizde ve yaşamlarınızda Tanrı'yı yüceltmeye gayret edin. Gayret edin çünkü hedefinize bir günde varamayacaksınız. Bu uzun, çetin bir yoldur. İnişler ve çıkışlarla doludur. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Rabbin gücüyle bunu başarabilirsiniz. Çünkü Tanrımız iyi bir baba gibi bize yol göstermeye hazırdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.